Merhaba arkadaşlar, podcastimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımızda Lal Kavlan var. Lal, öncelikle katıldığın için çok teşekkür ederiz. Kendini tanıtabilirsen dinleyicileri.
Tabii ki. Ben teşekkür ederim öncelikle çağırdığınız için. Ben Lal, Üsküdar Amerikan Lisesi 2020 dönem mezunuyum. Şu anda da Harvard Üniversitesi'nde lisans okuyorum. Bu şekilde kısacası.
Tamamdır. Peki Harvard'da okuyorsunuz, gap year aldınız. Harvard'a başvurmanın gereksinimleri neler?
Harvard'a başvurmanın aslında böyle listelenecek şekilde bir gereksinimi yok. Siz de muhtemelen dinleyicileriniz de biliyordur. Amerika'daki birçok üniversite Common App dedikleri, hatta Holistic Admission dedikleri bir süreçle öğrencileri okullara kabul ediyor. Bu da şu demek, hem akademik bazı kıstasları var hem de sosyal bazı kıstasları var. Ve bu dediğim gibi böyle bir checklist gibi değil. Yani şu puanı alırsanız giriyorsunuz, şu dersten şunu yaparsanız kabul alıyorsunuz gibi değil. Genel olarak söylemek gerekirse tabii ki içerisi akademik olarak zorlu olduğu için aldıkları öğrencilerin de akademik olarak belli bir başarıya ulaşmış olmalarını bekliyorlar. Fakat onun dışında Harvard için konuşacaksak sosyal olarak kendinizi geliştirmiş olmanız bekleniyor diyebilirim. Özellikle liderliğe, research yani araştırma kabiliyetine, insanlarla iletişim gücüne baktıklarını düşünüyorum ben. Bu tabii ki benim kişisel deneyimim.
Şu anda bir de Harvard'da hangi bölümde okuyorsunuz?
Biz de şöyle Harvard'da bölüme değil okula kabul alıyoruz ve gittikten sonra istediğimiz bölümü seçme hakkı tanınıyor bize. Ben Social Sciences'dan başvurdum, yani sosyal bilimler çatısı altından. Ekonomi ya da psikoloji okumayı düşünüyorum. Fakat oraya gidip birkaç tane ders alıp açıkçası ondan sonra kesin karar veririm diye aklımda böyle bir plan var.
Bir şey sormak istiyorum eğer paylaşabilirseniz. Harvard'a başvururken gönderdiğiniz sınav sonuçlarını da eğer söylemek istiyorsanız çok iyi olur paylaşabilirsiniz.
Tabii paylaşayım. Şöyle öncelikle bana kalırsa en önemlisi ortalamanız. Çünkü sınav sonuçları tek girdiğinizde, tek oturumda aldığınız bir skor. Fakat ortalamanız sizin 4 sene ya da 5 sene artık kaç sene okumuşsanız gelişiminizi gösteriyor. Ne kadar yükselttiğinizi ya da düşürdüğünüzü sonuçlarınızı görüyor. Ve aslında şeye bakıyorlar, siz düzenli çalışıyor musunuz? Yoksa sadece hani atak gibi böyle bir sınava mı kanalize oluyorsunuz? Benim ortalamam 95,5-96'ya yakındı yanlış hatırlamıyorsam. SAT'ye girmiştim ben. Dinleyicileriniz de bilir. SAT ya da ACT kabul ediyorlardı bizim dönemimizde. Tabii sizlerde değişti galiba, artık optional oldu ama bizde zorunluydu. SAT'im 1530'du. 800 matematik, 730 İngilizce olmak üzere. Onun dışında TOEFL sınavımı göndermiştim. 120 üzerinden 115 gelmişti. Zaten açıkçası İngilizce yeterlik sınavlarına skor olarak çok baktıklarını zannetmiyorum. Hani belli bir seviyenin üzerine İngilizceniz varsa yeterli oluyordur. Benim dönemimde yine SAT subjectler vardı fakat sizde kalktı diye biliyorum. Yine de merak eden olursa paylaşayım. Matematik level 2'dan 800 almıştım, 8 üzerinden. İki tane daha yollamıştım ama onları asla hatırlamıyorum, kusura bakmayın. Ama 8 değildi, yani öyle çok süper bir skor değildi. Harvard recommend ettiği için, önerdiği için gönderilmesini göndermiştim. Bunun dışında neler vardı diye düşünüyorum. AP sistemindeydim ben. AP yapıyordum. Okulda sadece bir ders, iki ders alma şansım olmuştu. Diğerlerinin hepsini kendim çalışmıştım. Toplam yanlış hatırlamıyorsam ya 7 ya da 8 tane AP sınavı gönderdim. Onlar da 4 ya da 5 arasındaydı. 4'lerimi de göndermiştim. Bu şekilde kısacası.
Peki sizi sosyal bilimlere başvurmaya yönlendiren şey neydi?
Sosyal bilimlere neden ilgi duydum? Şöyle, aslında ben hep matematik alanında, matematikten çok hoşlanıyordum. En iyi derslerimden biriydi. Ve matematik soruları çözmeyi falan da çok seviyordum. Ve dedim ki ben matematikle ilgili bir şey okuyayım. Fakat biliyorsunuz matematik okumak birazcık sıkıntılı bir şey. Çünkü profesör olmak istemiyordum. En azından matematik alanında profesör olmak istemiyordum. Bir matematikçi olarak da ne kadar başka iş yapabilirim bilmediğimden dolayı hani pure mathematics, dümdüz matematik okumayayım da matematik içine alan bir şey okuyayım diye düşündüm. Mühendisliklere baktım. Mühendislik benim kalemim değil. Benim fizik dersim çok kötüydü. Nefret nefret ediyordum fizikten. Ve yani hakikaten çok düşük not alıyordum. Asla da anlamıyordum. Dedim ben mühendislik okuyamam muhtemelen. Hoşuma da gitmiyor. Öyle olunca bölümleri araştırmaya başladım ve ekonomi karşıma çıktı. Zaten siz de belki hani çevrenizden biliyorsunuzdur. Son dönemlerde çok revaçta olan bir bölüm ekonomi. Çok fazla kişi tercih ediyor. Çünkü günlük hayatın içinden. Yani hem matematik var, evet, grafik, formül, bunları yapıyorsunuz. Hem de insanları inceleme şansınız oluyor. Sosyal bir aspekt, sosyal bir tarafı var. O benim çok hoşuma gitti ve ekonomiyi araştırdım. Ekonomi de tabii derya deniz bir şey. Yani hani ekonomi deyince makrosu var, mikrosu var, immigration'u var, gender'ı var, işte social'u var, cultural'u var falan filan. Bunları araştırırken birçok alanı denedim ve bu alanlarda yaz okullarına katıldım, dersler aldım. Araştırma makalesi yazdım. Bunları yaparken de nelerden hoşlandığımın farkına vardım ve ben dedim ki behavioral economics adını verdikleri davranışsal iktisadı seviyorum. Psikoloji ile ekonominin kesişimi o da. Bu şekilde ilgi duydum aslında. Biraz deneme yanılma, biraz da kendi sevdiğim derslerden yola çıkarak diyeyim.
Peki aldığınız AP'ler ekonomiye bağlı mıydı, yoksa hani bu mesela atıyorum fiziğe ilgim olabilir, bunu da alayım diye mi hareket ettiniz?
Şöyleydi, ekonomi ya da sosyal bilimlerden başvuracağıma az çok karar verdiğimde, ki bu da herhalde 10. sınıfın sonuna falan tekabül ediyor. İlk önceden AP mikroekonomi ve AP makroekonomi aldım. Zaten onlara da kendiniz çalışabiliyorsunuz. Gayet hani böyle kitaptan okunup anlaşılabilecek ya da internetten araştırılabilecek bir konu. Ondan sonra dediğim gibi psikolojiye de ilgi duyduğum için psikoloji AP'sini aldım. Bunun üzerine ekonomi bu kadarla kısıtlı AP curriculum'unda daha onunla ilintili şeylere baktım. Calculus BC aldım, AP Calculus BC. İleri seviye matematik dersi, en ileri seviye alabileceğiniz ders. İstatistik aldım. Yine ekonomiyle alakalı, datayla alakalı bir dal olduğu için. Sonrasında da bitti yani. Ekonomi major'ın alabileceği AP derslerini aldım. Fakat Harvard ya da IVFM başvurmak istediğim için biraz daha kendimi zorlayayım diye düşünüyordum. Öyle olunca işte Environmental Science'dan tutun AP Language'e kadar çok daha çeşitli, sırf ilgim olduğu için aldığım AP dersleri de olmuştu yani.
Tamamdır, çok tamam. Teşekkür ederim. Ben bir de şey sormak istiyorum. Siz Üsküdar'da sadece iki tane AP veriliyor dediniz. Yani şey. Yani kalan AP'leri siz hangi materyalleri kullanarak çalıştınız?
Şöyle, öncelikle yanlış bir bilgilendirme yapmış olayım. Üsküdar'da bundan daha fazla ders var. Fakat ben ders programı uyduramadım. Yani işte 3 tane mi 4 tane mi elective seçmeli ders hakkımız vardı. Ve atıyorum işte AP kimya veriliyordu. AP kimya almak için başka bir intro ders almam gerekecekti kimyadan. 2 kimya çok fazla geldi vesaire. Ben 2 tane AP alabilmiştim okulun içinde. Onun dışındakileri ben hep internetten çalıştım. İnternetin dışında da bu prep book dedikleri kitapları, yardımcı kitapları, kaynakları kullandım. Kaynaklar için de şunu yapıyordum açıkçası. Bunu söylemek ne kadar legal şu an bilemedim ama. Okulumuzda böyle bir yurt dışı ofisimiz vardı. Orada kitaplar var. Gidiyordum, onları fotokopi çektiriyordum. Ya da bazen çok kolay bir AP'si alıp böyle okuyordum bir iki günde, geri götürüyordum falan. O kitaplardan çalıştım. İsim olarak da Barron's ve Princeton Review bu arada. Zaten AP'de genelde o ikisi öneriliyor. Onlara çalıştım. İnternetten de Khan Academy, canım Khan Academy. Yani Harvard'a girmenin en büyük etkilerden biri. Oradan çalışıyordum ve YouTube kanallarını takip ediyordum. Öneririm YouTube'a bu arada. AP Self Study yapan varsa, işte AP Chemistry, konunun adı falan girince bir sürü zaten kaynak çıkıyor. Öyle büyük rakamlar, paralar verip bu derslerin dersini almaya gerek yok bence.
Tamamdır, teşekkür ederiz. Bir de şeyi sormak isterim. Harvard dışında hangi üniversitelere başvurmuştunuz? Bir de hangi ülkelere başvurmuştunuz Amerika dışında? Bunları da paylaşmak isterdim.
Ülke olarak ben sadece Amerika'ya başvurdum. Sebebi de burs. Benim tam bursa ihtiyacım vardı. Ve tam burs almazsam gitmeyecektim. Ailem, ben böyle bir karar vermiştik. Yine biliyorsunuzdur muhtemelen, İngiltere zaten burs vermiyor yurt dışına yabancı öğrencilere, ya da tam burs vermiyor diyeyim. Keza Hollanda gibi bazı birçok Avrupa ülkesi öyle. Kanada çok istiyordum fakat Kanada'da genelde partial burs dedikleri işte %20 burs ya da işte 10 bin dolar Kanada doları burs, 20 bin Kanada doları burs falan veriyorlardı. Benim için yeterli bir miktar olmadı. Öyle olunca sadece Amerika'da sınırladım. Ama Amerika'da 25 okula başvurdum. Yine bunun da sebebi burs. Hani çok ütopik bir rakam gibi geliyor. Ama maalesef hani sizlerin de bildiği gibi bursa başvurduğunuz zaman birçok okul için şansınız çok düşüyor. Hele bir de yabancı öğrenciyseniz zaten. Bunu bildiğimden dolayı ben de safe yani güvenli bir şekilde süreci bitirmek istedim. Toplam 25 okula başvurdum. Bu listede de hem Ivy'ler vardı, Harvard gibi çok hani iyi okullar vardı. Hem de hani daha Türkiye'de çok adını duymadığımız fakat Amerika'da yine iyi olan ama kabul oranları daha yüksek olan Harvard ve Ivy'lere göre okullara da başvurdum açıkçası. Böyle.
Peki bunlardan Harvard dışında kabul gelmiş miydi?
Geldi. Ben toplam 6 kabul aldım. Harvard dışında İki tane Women's College dedikleri Smith ve Bryn Mawr College'dan aldım. Onlardan sonra da Small Liberal Arts College'lardan aldım. Oberlin ve şu an adını hatırlamadım birkaç tane daha. Çok şanslıydım çünkü hepsi bana çok güzel burs paketleri verdiler. Yani hiçbir family contribution, ailemin bir para vermesi gerekmeyecekti. Eğer burs durumu olan öğrenciler dinliyorsa bizi kesinlikle bu küçük okullara, liberal arts college dedikleri okullara bakmalarını öneririm. Diğer büyük adını duyduğumuz okullardan çok daha bonkörler diyeyim, çok daha destekliyorlar yabancı financial aid öğrencilerini. Ben dediğim gibi Harvard'dan mesela kabul aldım ama Harvard'ın yani daha aşağısı gördüğümüz bazı okullarda ret geldi. Çok mantık olarak şey olmuyor, mantıksal gelmiyor. Fakat burs işte çok değiştiriyor bu dengeleri. O sebeple küçük okullara da başvurmasını ben herkese öneriyorum açıkçası.
Evet, çok haklısınız. Ben bir de şey sormak istiyorum. Akademik şey sınavlardan bahsettik de şey Harvard'a ya da diğer Amerika'daki okullara başvururken gönderdiğiniz müfredat dışı aktiviteleri de paylaşabilir misiniz?
Tabii paylaşayım. Ben çok aktif bir 11 ve 12, 10 ve 11 geçirmiştim. Okulda yaptıklarımı söyleyeyim. İlk okuldan tiyatroyla çok uğraşıyordum. Zaten Üsküdar Amerika'dan başlamadan da uğraşıyordum. 5 sene boyunca okulun tiyatro kulübündeydim. 2 sene başkanlığını yaptım. Ondan sonra TEDx kulübünün yine başkanlığını ve head coordinator'lığını yapıyordum 2 sene. ESU Club, English Speaking Union Club diye bir kulüp kurdum. Onun 2 sene başkanlığını yaptım. Fransızca MUN'nin ICJ diye bir komitesinin başkanlığını yaptım 1 sene. Ondan sonra İngilizce drama hiç yapmıyordum. Ona bir el atayım dedim. Bir oyun yazıp yönettim. Bu arada bunları da böyle CV gibi sıralıyorum ama hani insanlar bir fikir olsun diye yapıyorum. Hani az çok nasıl bir profille girdiğimi anlatmak için. Bunları yapıyordum yani benim çok şansım ya da hani doğru yaptığım şey diyeyim liderlik vasfına çok yüklendim. Ha, bunu hakikaten hani Harvard'a gireyim diye yapmadım. Seviyordum hani bir şeylerin başında olmayı, yönetmeyi, organize etmeyi, insanlarla iletişime geçip işte bir şeyler kurmayı falan. Bu sebeple yapıyordum. Okulda bu. Ha bir de masa tenisi oynadım ben 5 sene. Takım kaptanıydım. İşte bir sürü turnuvaya gidiyorduk. Gülersiniz ama bunlar bile çok önemli. Size çok şey katıyor. Ben hiçbir zaman çok sporcu olmadım. Yani sporu da çok sevmiyordum açıkçası. Ama bir değişiklik olsun, farklı bir experience olsun diye masa tenisi oynadım. Ve masa tenisi dediğim gibi spor olarak birçok insan kabul etmese de mesela neredeyse her interview'umda insanlara çok ilginç geldi beni mülakat eden kişilere. Ve hep bir muhabbet kurduk buradan. Aa masa tenisi nasıl yani işte. Genelde de daha male dominated böyle erkeklerin yaptığı bir spor olduğundan. Okulda bunları yapıyordum 3 aşağı 5 yukarı. Okul dışında da sosyal yardım projelerin içinde elimden geldiğince bulunmaya gayret ediyordum. Bir sene Müjdat Gezen'de eğitim almıştım yine tiyatro alanında. Ve bir de yazdığım araştırma akademik makale vardı. Onun da yine Harvard için önemli olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde.
Peki burada şey diyebilir miyiz mesela hani tek bir alana odaklanmaktansa hani yaptığımız aktivitelerde çeşitliliğin olması insanı daha öne çıkarıyor.
Evet, bence diyebiliriz. Buna birazcık araştırırsanız şey de görürsünüz, yani biliyorsunuz muhtemelen. Spike student ve well-rounded student diyorlar. Well-rounded öğrenciler genelde her alanda ya da her alanda olmasa da birçok alanda kendini geliştirmiş, farklı farklı aktiviteler yapan, farklı roller üstlenen öğrenciler oluyor. Spike studentlar da bir alanda çok çok iyi seviyeye ulaşmış, gerçekten farklılık yaratmış öğrenciler oluyor. İkisinin de bence kendine göre avantajları ve dezavantajları var. Şey diyemem yani her alanda ille bir şey yapın Harvard'a girmek için. Çünkü şunu da görüyoruz. Bazı Spike studentlar da çok fazla iyi okuldan kabul alıyor, Harvard'dan kabul alıyor. Benim mesela şöyle bir iyi yaptığım şey vardı diyeyim. Farklı şeyler yapıyordum ama üç aşağı beş yukarı aynı tema altındaydı. Yani ben hep genelde sahnede olan, konuşmanın hani public speaking'in ön planda olduğu, insanlarla iletişimin ön planda olduğu, biraz daha takım ruhu olan işler yaptım. Ve buradan şeyi gördüklerini düşünüyorum üniversitelerin. Ben bunu üniversite için yapmadım, başvurular için yapmadım. Hakikaten passion'ım yani sevdiğim, çok keyif aldığım bir şey olduğu için yaptım. Bunu öneririm. Çok ilgilendiğiniz bir alan varsa hani mesela tiyatroda sadece tiyatro kulübü, sadece tiyatro kulüp başkanlığı değil de alıp mesela tiyatro ile ilgili bir sosyal yardım etkinliği yapmak, kendi oyununuzu yazıp yönetip belki işte biraz sahne arkasını deneyimlemek, bunun gibi farklı yönlere çekmek bir hobiyi, bir ilgi alanını bence artı pozitif öyle diyeyim.
Peki sizi öne çıkaran bir aktivite söyleyecek olsanız Harvard'da kabulünüzde hangisi dersiniz?
Valla bir işte bu anlattığım tiyatro ile ilgili olan aktivitelerin bütün derdim. İki, fark yaratan bir şey olarak yazdığım araştırma makalesini söylerdim. Çünkü Harvard'ın gerçekten araştırmaya çok önem verdiğini biliyoruz. Bu sebeple onun etkisi olduğunu düşünüyorum.
Peki araştırmanız da hani ekonomi ve social science alanında mıydı yoksa tiyatro falan o şekilde miydi konusu?
Ekonomiyle alakalıydı. Ben Pioneer Academics adını verdikleri bir böyle araştırma programı aracılığıyla yapmıştım. İlgilenenler varsa yine Google'dan aratıp bulabilirler. Sizi Amerika'daki bir üniversitede üniversitedeki bir profesörle eşliyorlar ve ilk önce ders alıyorsunuz, sonra da onun mentorluğunda bir araştırma makalesi yazıyorsunuz. Ve bursları da var. Financial aid de veriyorlar öğrencilere. Ben bu çatı altına yaptım. Benim genel konum immigration economics'ti, yani göç ekonomisi. Özellikle bu mülteci sorunları, göçler, iç göç, dış göç bunlara ve bunların ekonomi, ülkelerin ekonomisini nasıl etkilediğine bakıyorduk. Ekonomi deyince bu arada hani sadece insanların aklına para geliyor ama paranın dışında o ülkedeki insanların mesela refah düzeyini nasıl etkiliyor? Bu refah kavramı üzerine çok durduk. Ben sonra kendi araştırma makalemi bu Türkiye'deki Suriye mülteci kriziyle ilgili yazdım. Bunun ekonomik etkileri üzerine yazdım. Benim için de bayağı böyle gözlerimi açan, farkındalığımı geliştiren bir çalışma olmuştu.
Ben bir şey sormak istiyorum. Şu anda liseye yeni geçmiş öğrenciler için 9 veya belki 10 ve yurt dışında okumak istiyorlarsa onlara ne tavsiye verirsiniz daha erkenden başlayacak olan öğrenciler için?
Daha birinci senede olanlar için, prep ya da 9'da olanlar için öncelikle birazcık sakin olmalarını öneririm. Çünkü ben 9'da hiç sakin değildim. Ve çok stres yapıyordum. Sanki böyle yanlış kulübe girersem ya da bir projeyi bırakırsam hayatım kayacakmış, hiçbir okula giremeyecekmişim gibi hissediyordum. Hakikaten bunlar bu kadar kafanızda ya da kafamızda büyüttüğümüz gibi değil, öyle söyleyeyim. İlk sene için kendinizi keşfetmek bence çok önemli. Neleri sevdiğiniz, neleri sevmediğiniz bunlara bakmak değerli oluyor. Dediğim gibi ben mesela tiyatroyu az çok sevdiğimi bilerek geldim ama bunun öncesi çok bir tecrübem yoktu. Denedim. Mesela aynı sene MUN denedim. Hiç sevmedim. Dedim ki burası bana göre değil. Yani çok rekabetin olduğu bir alandı ki ben rekabetçi gördüm kendimi. O hoşuma gitmedi. Politika ile ilgilenmek hoşuma gitmedi. Siyaset konuşmak hoşuma gitmedi. Ve çıktım. Çıktığımda da böyle şey oldum. Yani çok nasıl diyeyim? Hayal kırıklığı yaşadım kendimle ilgili. Niye ben pes ettim? İşte niye çıktım? Belki ilerideki üniversite başvurularımı çok etkileyecek gibi düşündüm. etkilemedi. Kimse yani sizin emyan yapıp yapmadığınıza bakmıyor. Başka işler yaptım. İyi ki de çıkmışım. Haftada 2 saat onu, 2 saat, 3 saat onu yapacağım. Gittim işte masa tenisi kulübüne girdim. Ve o şekilde lise hayatımı yönlendirdim. O yüzden farklı şeyler denemekten korkmamalarını öneririm. Ve denedikleri şeyleri sevmezlerse de bırakmalarında bir sakınca olmadığını hatırlatmak isterim. 10. sınıf tabii ikinci senemizde biraz daha artık eğer Harvard ya da benzeri iyi üniversiteler hedefse daha hani bilinçli şekilde hareket etmek önemli. Gerek ders seçimleri, gerek bu sınavlara, SAT, TOEFL bu sınavlara hazırlanma süreçleriyle ilgili. Onun için zaman yönetimini çok altında altını çizerim diye düşünüyorum. Çünkü ben buna çok zorlandım 10. sınıfta. Hakikaten hani SAT'ye mi çalışayım, okul derslerine mi çalışayım, kulüp mü yapayım, proje mi yapayım çok bölünüyordum. Herkes bölünüyor. Bu zamanlar ben hep hani kendim yeniden başarısızmışım. Herkes yapıyormuş da ben yapamıyormuşum gibi hissediyorum. Böyle bir şey yok. Birazcık evet sakin olunması ve planlı gidilmesinin değerli olduğunu düşünüyorum bu süreçte.
Ben bir de son olarak şeye değinmek istiyorum. Gap year aldığınızı söylediniz. Bunun nedeni neydi ve hani nasıl faydalarını gördünüz şu an?
Sebebi pandemiydi. Tabii ben geçen sene kabul aldım. Tam pandeminin ortasında idik. Ve şöyle bir açıklama geldi Harvard'dan. Tamamıyla dersleri online olarak kararlaştırdıkları için yabancı öğrenciler vize alamadı. Aslında Harvard kampüsü açtı. Yani dersler online olacaktı. Öğrenciler yine yurtlarda kalabilecekti. Bu şartlarda gitmeyi düşünüyordum. Fakat sonra vize alamayacağımız ortaya çıkınca bize 2 opsiyon verdiler. Dediler ki ya evde kalın, gap year yapın, yani bir sene durdurun. Ya da bütün seneyi online olarak geçirin, hiç kampüse adım atmadan. Bu ikinci opsiyon bana hiç iyi gelmedi. Ben böyle insanlarla interaksiyona geçmeyi çok seven biriyim. Ve hakikaten sınıfta öğreniyorum. Öğretmenlerle konuşarak öğreniyorum, arkadaşlarımla konuşarak öğreniyorum. Ve o sosyal çevresi diyeyim, benim için çok değerliydi. Onu riske etmek istemedim, ondan vazgeçmek istemedim ve gap year almaya karar verdim. Korkutucu bir seçimdi bu arada çünkü Türkiye'de yapılmayan bir şey çok. Yani benim gap year alan arkadaşım yok açıkçası ya da yoktu geçen seneden önce. Ve hep şey oluyor işte arkadaşlarım ne der, öğretmenlerim ne der, işte akrabalar ne der falan. Tabii bunların hiçbir önemi yok. Ben çok aşırı severek yaptım gap year'ı ve dönüp baktığımda diyorum ki iyi ki gap year yapmışım. İyi ki bu sene bir ara vermişim. Bir pandemiden dolayı zaten gidememeyecek olmak beni çok etkilerdi, onu biliyordum. İkinci de pandemi olmasa bile Harvard ya da bunun gibi okula girmek için çok uğraşıyorsunuz. Yani hakikaten 3 sene, 4 sene hiç yılmadan, ara vermeden ders çalışıyor. Bir de üzerine bazı aktiviteleri, projeleri gerçekleştiriyor olmanız gerekiyor. Ben 3 sene, 4 sene hiç tatile çıkmadım. Bütün yaz evde oturup ders çalışıyordum. Ya da işte yapmam gereken planladığım, hayalini kurduğum projeleri hayata geçiriyordum. Bir sene dinlenmek süper geldi. Bu yüzden güzel. Onun dışında da biraz çalışma fırsatım oldu, staj yapma fırsatım oldu. Farklı bir deneyim çünkü biz yani 7 yaşında en geç, hatta ondan önce anaokulunda okula başlıyoruz ve her 3 aylık yaz tatili dışında her gün okuldayız. Bunun olmadığı bir yıl farklı ama çok güzel. Kesinlikle öneririm. Yani pandemi bitse de öneririm.
Tamamdır. Bu da son soruydu. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz bir şey yoksa dinleyicilere de teşekkür ederim dinledikleri için. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere.